Efendim hayırlı akşamlar. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında yeniden birlikteyiz. Programımıza hoş geldiniz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Kasım 2018 sayısından muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Hazreti Mevlana'nın Gönül Deryası'nda Sır ve Hikmet İncilleri bölümündeki İnanç ve Tefekkür'de Şeytan Vesvese ve Kuruntuları başlıklı yazısını sunacağız. Şeytanın sağdan yaklaşmaları çeşit çeşittir. Din, iman ve ibadet yolundaki müminlere türlü karışık vesveseler verir. Mesela şeytan, aşırı derecede fikir ve kuruntularla meşgul olan kimi müminlerin kalbine imanla alakalı şüpheler atmaya çalışır. Hadis-i şerifte buyrulur. Sizden herhangi birinize şeytan gelir de, şunu böyle kim yarattı, şunu böyle kim yarattı, en sonunda Rabbini kim yarattı der, bu şekilde vesvese verir. Şimdi şeytanın vesvesesi Rabbinize kadar erişince o vesveseli kişi hemen kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım desin ve vesveseye son versin. Bazı rivayetlerde Allah'a iman ettim desin ilavesi de vardır. Bir insanın tahayyülü ve tasavvuru zaman ve mekanla mahduttur. Akıl sınırlıdır ve acizdir. İnsan eşyayı ancak zıddı ve benzerleriyle idrak etmeye çalışır. Halbuki Cenab-ı Hak mütealdir, yüceler yücesidir ve idraklerin ötesindedir. Ne bir benzeri ne de bir zıddı vardır. Zamandan ve mekandan münezzehtir. Evvel ve ahirdir. Yani varlığının başlangıcı da yoktur, sonu da yoktur. Bu bakımdan insan için kavrayamayacağı hususta, yani sınırlarının ötesindeki bir sahada vesveselere dalmak, aklı selime de muvafık değildir. İnsan hafsalası, Halik'i hakkıyla idrak etmek şöyle dursun, kendi ruhunu sayısız galaksilerle dolu alemi dahi idrakten acizdir. Bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Allah'ın yarattıkları üzerinde tefekkür edin, zatı üzerinde düşünmeyin. Zira siz onun kadrini ona layık bir surette asla takdir edemezsiniz. Burada tavsiye-i peygamber, Allah'ın subuti sıfatları üzerinde derinleşmek, zatı hakkında hayallere kapılmamaktır. Zaten beşer idrakini iman ve irfan iklimine götürüp hidayet nuruna vasıl edecek olan Allah hakkındaki bilgiler de zatının mahiyetine dair değil, sıfatlarına dairdir. Zira Allah Teala zaman ve mekandan münezzehtir. İnsan idraki ise zaman ve mekanla şartlandığından onun mantığı ancak maddi alemden aldığı intibalarla faaliyet gösterir. Bir şeyi kavrayabilmek için o şeyin görülebilen alemde bir benzerinin ve bunun da zihinde bir intibanın olması lazımdır. Allah ise yarattıklarına benzememe sıfatıyla mutassıftır, yani muhalefetü lil havadis. Bu sonradan meydana gelmiş olan hiçbir şeye benzememesi, onlardan mutlak bir surette farklı, üstün ve mükemmel olmayı ifade eder. Bu mantıki gerçek, kainata hakim olan nizamın mükemmelliğini idrak etmenin bir neticesidir. Böyle bir alemi yaratmak kudretindeki ilk sebep, yani Halik Teala Hazretleri haşa eseriyle asla mukayese edilemez. O, bütün yaratılmışların üzerinde bir kemal, azamet ve kudret sahibidir. Böyle olması lazım geldiği de akli ve mantıki bir zarurettir. Bu itibarla eşi ve benzeri bulunmayan Allah'ın zati mahiyeti hakkında fikir yürütmek beşer için ne mümkün ve ne de doğrudur. Resulullah Efendimizin dahi Cenab-ı Hakk'a şöyle iltica ettiği rivayet olunmuştur. Ya Rabbi, seni gereği gibi ve layık olduğun veçhile tanıyamadım, sana hakkıyla kulluk yapamadım. Kader de insan idrakinin ötesinde bir hadisedir. Zira yine zaman ötesi bir tarzda Cenab-ı Hakk'ın sonsuz ilmini ve kudretini alakadar etmektedir. Ayrıca kader insana hususen gizli bırakılmıştır. Kehf suresinde bildirildiği üzere Musa aleyhisselam, Hızır aleyhisselamla sınırlı bir yolculuk yaptı. Şahit olduğu üç mevzuda ona itiraz etti fakat meselenin hikmetini öğrenince teslimiyet içinde hayran kaldı. İnsan idrakini aşan böyle imani meselelerde vesveseler bir mümini son derece rahatsız edecektir. Nitekim ashab-ı kiramdan bazıları Fahri Kainat Efendimiz'e gelerek şöyle demişlerdi. Kimimizin aklından bir kısım vesveseler geçiyor ki, normalde bunu söylemenin günah olacağı kanaatindeyiz. Allah Resulü sordu, gerçekten böyle bir korku duyuyor musunuz? Onlar, evet dediler. Efendimiz onları şöyle teselli etti. İşte bu korku imandandır. Akla gelen vesvese de zarar vermez. Şeytan bunlarla meşgul ederek hem huzuru kaçırmak hem de insanın kendi imanından şüphe etmesini sağlamak ister. Demek ki zihne ve kalbe inançla alakalı olarak üşüşen böyle vesvese ve vehimleri bertaraf etmek lazımdır. Şeytanın istediği neticeden muhafaza olmak için Peygamber Efendimizin şu hatırlatmasını da unutmamak çok faydalı olacaktır. Allah Teala içlerinden geçen fena şeyle amel etmedikçe veya onu konuşmadıkça o şey yüzünden ümmetimi hesaba çekmeyecektir. Burada şu husus da unutulmamalıdır ki vesvese zarar vermiyormuş diyerek dinin teslimiyet gerektiren sahalarında felsefeye boğmak insanı daha da bunaltır. Dinin bazı meseleleri akıl üstüdür. Akıl yürütmeler, kıyaslar ve felsefi düşünceler o vadide insanı ancak huzursuzluğa ve şüpheye sürükler. Nasıl gözün bir görme hududu varsa, kulağın ancak belli bir aralığı işitme hususiyeti varsa, aklın da mahdut bir sahası vardır. O hududun dışını idrak edemez. Aklın bittiği yerde ise hikmet devreye girer. Hikmete ise ancak teslimiyete sahip arif kullar nail olurlar. Cenab-ı Hak çözülemeyen bir hadisenin sırrı tarafından o kullarını haberdar eder. Dini anlamaya tek başına akıl kâfi gelmediği için Cenab-ı Hak kitap ve peygamber göndermiştir. Bütün akılcı felsefeler birbirlerini tekzip ederek gelmiştir. Bütün peygamberlerse birbirlerini tasdik ederek gelmişlerdir. Çünkü peygamberler vahiy istikametinde aynı hakikati tebliğ etmişlerdir. Vahiden nasipsiz akıl ve felsefe insanlığa saadet getirmemiştir. Eflatun hakikati aklıyla aramaya çalışırken yaratılanla yaratanı birbirine karıştırmış, şaşıya dönen bir mantıkla panteizmi ortaya atmıştır. Mesela Aristo, ahlak felsefesinin bir takım kanun ve kaidelerinin temelini atmış olmasına rağmen, ilahi vahiden uzak olduğu için onun felsefesine inanıp hayatına tatbik ederek saadete kavuşmuş bir kimse göremeyiz. Çünkü filozofların kalpleri tasfiye, nefisleri teskiye görmemiş, fikir ve fiilleri vahyin müstesna yardımlarıyla olgunlaştırılmamıştır. Bu sebeple sistemleri de konferans salonlarından veya kütüphanelerin tozlu raflarında kalmış kara kaplı kitapların satırlarından dışarıya çıkamamıştır. Muhammed İkbal'in temsili olarak dile getirdiği şu hakikat ne kadar manidardır. Bir gece kütüphanemde bir güvenin pervaneye şöyle dediğini duydum. İbn-i Sina'nın kitapları içine yerleştim. Farabi'nin eserlerini gördüm. Onların bitmek bilmeyen kuru satırları ve o satırlardaki solgun harflerin arasında gezindim ve onları kemirdim. Bu meyanda Farabi'nin faziletler şehri manasına gelen El-Medinetül Fazılasını sokak sokak, cadde cadde dolaştım. Fakat bu hayatın felsefesini bir türlü anlayamadım. Kabuslu çıkmaz sokakların hazin bir yolcusu oldum. Bir güneşim yok ki günlerimi aydınlatsın. Sense ey pervane hep nur içindesin. Güvenin bu feryadına mukabil pervane güveye yanık kanatlarını gösterdi. Bak dedi, ben bu aşk için kanatlarımı yaktım. Sonra da şöyle devam etti. Hayatı daha canlı kılan çırpınış ve muhabbetlerdir. Hayatı kanatlandıran da aşktır. Yani pervane güveye yanık kanatlarını göstererek hal lisanıyla "Sen bu felsefenin çıkmaz sokaklarında helak olmaktan kendini kurtar. Mesnevi'nin aşk, vecd ve feyz dolu mana deryasından nasiplenerek vuslata kanatlan" demekteydi. Sadece akıllarıyla yol almaya çalışan filozoflar bu noktalarda dalalete, sapıklığa yuvarlanmıştır. Vahyin tayin ettiği hududun içinde aklı kullanan kelam alimleri yere kadar yol alabilmiştir. Hatta bazı kelam alimleri de bu çıkmazdan çıkamamışlardır. Mesela ya kaderi inkar ya cüz'i iradeyi inkar bataklığına düşmüşlerdir. Sufilerse teslimiyetle huzuru kalple marifet yolunda devam edebilmişlerdir. Çünkü yegane çare hadis-i şerifte emredildiği gibi iman ettim diyerek, işittik, itaat ettik diyerek tam teslimiyet göstermektir. Nitekim Cenab-ı Hakk'a karşı cidale ilk kez kalkışıp da helak olan şeytandır. Cenab-ı Hak iblisin de aralarında bulunduğu meleklere "Adem'e secde edin" buyurmuştum. İblis haset etti, kibirlendi ve bu emre isyan etti. Cenab-ı Hak niçin secde etmediğini sorunca inadından dolayı kendine bir mantık üretmeye çalıştı ve o mantığa sarılarak haşa Allah'ı itama kalkıştı. Yani cidale girişti. Bu ahmakça mantık şuydu: beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Ben ondan üstünüm, ben ona secde etmem, ben ona değil, o bana secde etmeli. Halbuki Cenab-ı Hak hanginiz üstün diye sormamıştı. Ateşin çamurdan üstün olduğuna dair bir beyanda da bulunmuş değildi. Çünkü üstünlük hangi maddeden yaratıldığında değildir. İşte iblis bu hususta kibrinin içinde helak oldu. Zira Allah indindeki üstünlük takva iledir. Nitekim öyle insan vardır ki içinde bulunduğu inkar, fücur ve sui ahlaktan dolayı hayvandan aşağı düşer, esfeli safiliğine yuvarlanır. Fakat insan Cenab-ı Hakk'a dost olarak âlâ-yı illiyyine de yükselir, melekleri de geride bırakabilir. Böylece şeytan ilahi emre karşı cidale girerek helak oldu. Bir an nefsime uydum, hasede kapıldım, büyüklendim, affet ya Rabbi diyemedi. Menfi duygularının esiri olan aklıyla itirazlar üretti, ahmaklığa sürüklendi. Aynı şekilde bugün Kur'an'daki ilahi talimatlar hakkında cidal ve itirazlarda bulunanlar var. Kur'an'ın bazı emirleri yereldir, tarihseldir hezeyanıyla Kur'an'ı emekli etmeye, onun yerine akıl maskesi altında kendi heva ve heveslerini koymaya kalkanlar var. Bu zehirli fikirleri müşteşriklerden, yani İslam düşmanı yabancı filozoflardan almakta ve yaymaktadırlar. Tarihselcilik de Allah'la mücadeleye kalkışan şeytanın yaptığı mantık şaşkınlığından ve hamakatinden başka bir şey değildir. Halbuki Cenab-ı Hak buyurur: Kur'an'ı kesinlikle biz indirdik, elbette onu yine biz koruyacağız. Kur'an-ı Hakim, Cenab-ı Hakk'ın kullarına gönderdiği, kıyamete kadar korunan mer'i ve mükemmel mektubudur. Bugün bazı gafillerin yaptıkları yanlışları müdafaa etmek için söyledikleri "Peygamber bugün gelseydi o da böyle yapardı, böyle derdi" gibi boş sözlerle şeytanın verdiği vesveselere kapılmaları da ucu küfre varan tehlikeli hadiselerdir. Şeytani bir yorum da şu: Edison ampulü bularak insanlara bu kadar iyilik yaptı, şimdi o cehennemlik mi olacak? Halbuki cennete giriş için gerekli olan hakikat bir şey icat etmek değildir, imandır. Bir amelin salih olabilmesi de iman şartına bağlıdır. İman etmeden ölen kişi amellerinden sadece duçar olacağı azabın derecelendirilmesi bakımından istifade edebilir. Kaldı ki Edison ve benzeri mucitler Cenab-ı Hakk'ın verdiği aklı ve malzemeyi kullanarak ayrıca insanlığın kendilerine kadar getirdiği tecrübenin üzerine inşa ederek bir icatta bulunmuşlardır. Yaratmamışlardır. Sadece var olan fakat henüz bilinmeyen bir şeyin üzerindeki örtüyü kaldırmışlardır. Çoğu kez dünyada bunun karşılığını maddiyat, şöhret ve benzeri şekilde almışlardır. Cenab-ı Hak ganidir, alemlerden müstahnidir. İmandan mahrum kişileri cennete girmeleri gerektiğini söyleyecek kadar aşırı şekilde methetmek ne kadar lüzumsuz ve boştur. Cenab-ı Hak razı olmadığı bütün gayretler hakkında şöyle buyurur. Çalışmıştır boşuna. Diğer taraftan cebir ilmi, sıfır ve rakamlar Müslümanlar tarafından bulunmuş ve Avrupa'ya Müslümanlar vasıtasıyla ulaşmıştır. Ekvatorun uzunluğunu Abbasi halifesi Memun zamanında Ahmet bin Musa ve kardeşleri birlikte Sincan'da ve Kufe'de yaptıkları ölçümler ve hesaplar sonunda %2,5'luk bir yanılmayla 39 bin kilometre olarak hesaplamışlardır. Matematikte Harizmi, kimyada Cabir bin Hayyan, mekanikte Ebu'l-İz İsmail el-Cezeri, astronomide Ferkani ve Battani, tıpta İbn-i Sina gibi nice Müslüman dehalar ilim tarihinin çok mühim buluşlarına imza atmışlardır. Mesela coğrafyanın ilim haline gelmesini sağlayanlar da Müslümanlardır. Dünyanın pek çok ülkesini köşe bucak dolaşan Evliya Çelebi, 29 sene hiç durmadan bir kıtadan diğerine yolculuk eden İbn Battuta'nın seyahatnameleri birer tarih ve coğrafya hazinesidir. Christoph Kolomb, Amerika'nın varlığını Müslümanlardan, özellikle İbn Rüşd'ün kitaplarından öğrendiğini kaydeder. Biruni, asırlar önce Amerika'nın varlığından söz etmiş, Piri Reis, Kitab-ı Bahriye isimli eserinde Avrupa'nın haritasını çizmiştir. Ayrıca Piri Reis'in dünya haritası bugün dahi tarih ilminin çözemediği hadiselerden biridir. Bu haritada Grönland adası aslında uygun olarak 3 parça halinde gösterilmektedir. Halbuki bu ancak insanoğlunun aya ayak basmasıyla tespit edilebilmiş bir hakikattir. İdrisi günümüzden 800 küsur sene önce zamanımızın dünya haritalarına benzer haritalar çizebilmiştir. Unutmamalı ki Christoph Kolomb, Magellan, Amerigo Vespucci gibi batılı kâşiflerin çoğu eşkıya kimselerdir. Hakikaten bunlar Afrika'nın ve Amerika'nın mazlum insanlarını yıllarca sömüren, köle yapan, öldüren, harami ve hırsız eşkıyalardır. Asıl kâşiflerse İbn Battuta, Evliya Çelebi ve emsalleri İslam şahsiyetleridir. Bunlar gittikleri her coğrafyadan dünyayı en güzel şekilde haberdar etmişlerdir. Bir başka ilim dalında tarih felsefesinin en seçkin simalarından olan İbn Haldun, sosyoloji ilminin kurucusu olarak anılmakta, mukaddimesiyle bugün bile ilim dünyasına ışık tutmaktadır. Mimari denilince de dünyada ilk akla gelen muhteşem eserleriyle hala gönüllerde yaşayan Mimar Sinan'dır. Astronomide Ulu Bey ve Ali Kurçu'nun kurdukları rasathaneler ve çıkardıkları gökyüzü haritaları ilim tarihinde öncü gayretlerdir. Maalesef günümüzde batıya karşı aşağılık kompleksiyle kaleme alınan İlme dair eserlerde bunlardan hiçbir şekilde bahsedilmez de daima ehli küfrün icatları öne çıkarılmaya çalışılır. Bu inkar batının nankörlüğünün tezahürüdür. Kendi değerlerinden habersiz şark içinse bu gaflet aşağılık kompleksinin neticesidir. Halbuki batı ulaştığı terakkiyi Müslümanların meydana getirdiği ilmi zenginliğe borçludur. Gerek Haçlı seferlerinde, gerek Endülüs üniversitelerinde Batılılar ilmi gelişmelerle tanışmış ve ancak ondan sonra kendilerini geliştirebilmişlerdir. Geçtiğimiz aylarda vefat eden Fuat Sezgin, ömrünü bu hakikatin ispat ve beyanına vakfetmiş bir alimdi. O yaptığı çalışmalarla göstermektedir ki, Günümüzde Avrupa merkezci anlayışla matematiğin ilk kez tabiat ilimlerinde kullanılması, Roger Bacon'a optik ilminin ve fotoğraf makinesinin temeli olan karanlık odanın icadı da Levi Ben Gerson'a mal edilmektedir. Halbuki her ikisinde de öncelik İbni Heysem'e aittir. Trigonometrinin müstakil ilim olarak inşası Regiomontanus'a ithaf edilmektedir. Halbuki Nasiruddin Tusi'ye aittir. Güneş merkezli alem tasavvuru ilk olarak Kopernik ve Kepler'e isnat edilmektedir. Halbuki bu ilim adamları Endülüslü Ezzerkali gibi alimlerin tesiri altındadırlar. Her sahada daha yüzlerce misal verilebilir. Ta 16. asırda dahi Batı'nın ilmi hakikatler karşısındaki taassubu şu seviyedeydi. Müslüman alimlerden tercüme edilen eserler sayesinde Avrupa'da astronomi ile alakalı hakikatler yayılmaya başlamıştı. Galileo de kilisenin iddia ettiğinin aksine dünyanın döndüğünü söyledi. Bu sebeple Engizisyon mahkemesine verildi. Ömür boyu hapse mahkum edildi. Galileo cezadan kurtulmak için ifadesini değiştirdi. Kapıdan çıkarken yine şöyle demekten kendini alamadı. Ben dönmüyor desem de dünya dönüyor. Dolayısıyla ilmi ve fenni terakki hususunda da Müslümanların kompleks duymalarını gerektirecek bir sebep yoktur. Bir misal olarak Avrupa'nın önemli mütefekkirleri olan Thomas Aquinas, Pascal, Descartes ve David Hume düşünce sistemlerini oluştururken İmam Gazali'nin eserlerinden istifade etmişlerdir. Bir başka şeytani telkin de tavizciliktir. Son senelerde maalesef gördük ki şeytanın sağdan yaklaşmasının bir tezahürü olarak güya İslami bir gaye ile yola çıkan kimilerinin İslami esasları çiğneyip türlü cinayetlere, dine ve vatana ihanete kadar vahim noktalara gelmiş olmalarıdır. Onları bu hale getiren, hedeflerine giden her yolu mübah görmeleridir. Halbuki şer'i bir gayeye gayri şer'i yollar ve usullerle gidilemez. Neticede tutulan gayri meşru yol, gayeyi de gayri meşru hale dönüştürür. Bu da tutulan batıl yolun putperesti olmak olur. Hadis-i şerifte beyan buyurulduğu üzere, Kur'an ve sünnet kıyamete kadar her mümin için ve her İslami çalışma için yegane kıstastır. Şeytanın gösterdiği gayrimeşru yollara misal verelim. Günümüzde şeytan güya tebliğ, emri bil maruf, İslami faaliyet, akademik çalışma bahaneleriyle karşı cinste karışık oturma ve neticesinde halvet, baş başa kalma fırsatları oluşturmaktadır. Neticesi gönül meyilleri ve nefsani yakınlaşmalar, feyiz ve ruhaniyetin yok olması, çeşitli seviyelerde zina, boşanmalar, yıkılan aileler ve perişan olan çocuklardır. Halbuki dinimizin bu hususta prensipleri açıktır. Peygamberimizde, sahabede, ecdadımızda asla böyle karman çorman faaliyetler görmüyoruz. Erkekler kendi dünyalarında, hanımlar kendi dünyalarında hizmet ederler. Zaruri olan görüşmelerse asgari seviyede tutulur ve ciddi bir üslupla ve bir takım tedbirlerle gerçekleştirilir. Şeytanı bu hüsran ve dalalete sürükleyen hususun cidal olmasında bizler için bir ders de şudur. Allah Teala müminler arasında da cidal istemiyor. Haçta da cidal, çekişme bilhassa yasaklanıyor ve bu kardeşliğin ömre yayılması arzu ediliyor. Çünkü şeytan müminler arasında cidali ve çekişmeyi yayarak fitne ve fesada sebebiyet vermek ister. Ayet-i kerimede şeytanın müminlerin arasını bozmaya çalışacağı bildirilerek bilhassa bu sahada yalan, çirkin ve yaralayıcı sözlerin tesirine dikkat çekilmektedir. Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. Sonra şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan insanın apaçık düşmanıdır. Cenab-ı Hak ikaz ediyor. Çünkü şeytan iman kardeşleri arasına gıybet, dedikodu, nemime, söz taşıma gibi günahlarla fitne sokar. Temsili olarak anlatılır ki, salih bir zat bir gün şeytanı iki elinde iki şişeyle görmüş. Bu şişelerde ne olduğunu sormuş. Şeytan da demiş ki, bunların birinde bal, diğerinde de kül vardır. Balı gıybet yapanların ağızlarına sürüyorum ki daha çok gıybet etsinler. Külü de yetim ve fakir olanların yüzlerine sürüyorum ki çirkin gözüksünler de merhamet sahipleri onlara yardım etmesin. Bu kıssanın hissesi şudur. Şeytanın vesveselerine kapılmış bir gafile, en ağır ve çirkin günahlar dahi bir musiki gibi hoş gelmeye başlar. Gıybet bir kişinin kardeşini gıyabında bir ayıbıyla istihkar ederek kendi benliğini öne çıkarması demektir. Sa'di Şirazi babasının bu hakikati kendisine nasıl öğrettiğini şöyle anlatır. Çok iyi hatırlıyorum. Çocukluğumda da ibadetlere çok düşkündüm. Geceleri kalkar, ibadetle meşgul olurdum. Bir gece babamın yanında oturuyordum. Bütün gece gözümü yummamış, Kur'an-ı Kerim'i elimden bırakmamıştım. Bazı kimselerse etrafımızda uyuyorlardı. Babama, ''Şunların bir tanesi bile başını kaldırıp iki rekat teheccüd namazı kılmıyor, sanki ölü gibi uyuyorlar.'' dedim. Bu sözüm üzerine babam kaşlarını çattı ve ''Oğlum, başkalarının dedikodusunu edeceğine keşke sen de onlar gibi uyusaydın.'' karşılığını verdi. Yani babası Sa'di'ye adeta şu dersi veriyordu. ''Senin hor gördüklerin, seher vaktinin feyiz ve rahmetinden mahrum kalsalar da, onlara kiramen katibin melekleri menfi bir şey yazmıyor. Senin amel defteri neyse din kardeşlerini küçük görme ve gıybet günahı yazıldı.'' Şakiki Belhi Hazretleri'nin verdiği şu dersi tatbik etmek gereklidir. İnsanların birbirine düşman olup birbirlerini öldürdüklerini gördüm. Allah Teala'nın ''Elbette şeytan sizin düşmanınızdır. Onu düşman tanıyın.'' ayeti celilesini düşündüm ve asıl düşmanın şeytan olduğunu anlayınca yalnız onu düşman tanıdım ve hiçbir Müslüman kimseye adavette bulunmadım. Cenab-ı Hak ne güzel buyurur. Siz gerçek müminlerseniz Allah'tan korkun. Mümin kardeşlerinizle aranızı düzeltin. Allah ve Resulüne itaat edin. Şeytan insanın iç alemine vesveseler verir. İnsan içinde ortaya çıkan bu vesveselerin şeytandan geldiğini idrak edemeyebilir. Çünkü insan şeytanı göremez. Ayet-i kerimede buyurulduğu üzere, ''Ey Adem oğulları, şeytan ana babanızı çirkin yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları inanmayanların dostları kıldık.'' Hadis-i şerifte de şöyle buyurulmuştur. Şeytan insanın vücudunda kan gibi dolaşır. Kendisine bu şekilde musallat olan şeytanı, insan bertaraf etmezse onun damarlarına iyice yerleşir. Fikir ve hissiyatına tamamen çöker. Bugün böyle bir keşif henüz yapılmamıştır. Lakin belki de psikiyatrik rahatsızlıkların birçoğu manevi kirlerden, şeytani mekan, söz ve telkinlerden sakınmamak neticesinde insandaki sinir sisteminin çökmesiyle gerçekleşmektedir. Bu sebeple insan içinden geçen menfi duygulara, vesveselere ve kuruntulara hakim olmayı bilmelidir. Cenab-ı Hak kalplerimizi iman ve yakinle doldursun. Şüphe ve vesvese kirlerinden temizlesin. Huzura ve itminana erenlerden eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, Sesli Dergi programında bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Kasım 2018 sayısından muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı İnanç ve Tefekkür'de Şeytan, Vesvese ve Kuruntuları başlıklı yazısını paylaştık. Hazreti Mevlana'nın Gönül Deryası'nda Sır ve Hikmet İncileri köşesinde yer alıyordu bu yazı Yüz Akı Dergisi'nde değerli dinleyenlerimiz. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi doldurmuş olduk. Yeni bir programda tekrar yeni yazılarla birlikte olabilmek ümidiyle hoşça kalın.